Efendim Sesi Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir hikayeyi aktaracağız size, Fatih Garcan imzalı, hikayenin başlığı Başak. Durmuş Ali, hadi yeğenim kalk. Efendim teyze, hadi benim aslan yeğenim. Bak namazın geçiyor, sonra çok üzülüyorsun. Dursun Ali hemen yatağından fırladı. Elleriyle gözlerini ovuşturdu. Teyze ne kadar kaldı? Ezan okunalı çok olmadı. Biraz acele edersen camiye yetişirsin. Teşekkür ederim teyze. Hasan abim namaza gitti mi? Hayır, o da bahçede abdest alıyordur. Beraber gideriz, abdestini alsın beni bulsun demişti. Tamam teyze. Durmuş Ali hemen abdestini alıp yetişti. Hasan abiyle namaza gitmek onun için vazgeçilmez bir zevk halini almıştı. Köyün yaşça ileri gelenleri onu sabah namazında camide görünce çok ilgili davranıyor. Herkes kendince onun bu ilgisini canlı tutmak için bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Kimi çikolata, bisküvi alıyor, kimi harçlık veriyor, kimi el emeği, ahşap oyuncaklar hediye ediyordu. Durmuş Ali bu ortamı kendi mahallesinde bulamıyordu. Babası vazife dolayısıyla erken çıktığı için okul zamanlarında cemaate yetişme imkanı sadece hafta sonlarında olabiliyordu. Karnelerin alındığı günse soluğu annesinin köyünde alıyordu. Babası hem öksüz hem yetim büyümüştü. Yıllardır gurbette okuduğu için ve memleketinin bir hayli uzak olması sebebiyle akraba irtibatı ister istemez zayıf kalmıştı. Annesinin köyünde ise özellikle fındığın hasat zamanlarında tüm akraba köye gelir, herkes bağına bahçesine sahip çıkma gayretiyle birbirine destek olur, köyün o ağır çalışma temposu yerini bambaşka bir muhabbet harmanına çevirirdi. İmece usulüyle her gün bir kişinin tarlasına gidilir, akşam olunca da bütün işler bitmeden kimse odasına çekilmezdi. Dolayısıyla akraba ünsiyeti biraz daha farklıydı. Rahmetli dedelerinin zamanında dar imkanlarla yaptırdığı iki katlı çamur ev, bugün yedi kardeşi aileleriyle birlikte ağırlamaya yetiyordu. Birçok inceliği barındıran bu ev, Durmuş Ali'nin gönül dünyasına nakış nakış işleyen müstesna bir yerdi. Mutfağından banyosuna çok hassas detaylara sahip böylesi bir eve büyük şehirlerde rastlamak artık neredeyse imkansızdı. Babası memur olduğu için Durmuş Ali yaz başında köye ablasıyla geliyor ve tatil boyunca teyzesinin yanında kalıyordu. Teyzesi onu evladından ayrı tutmuyor, o da teyzesine hürmette kusur etmiyordu. Tarla işlerinin yoğun olduğu bir gündü. Eli iş tutan herkes tarlaya gitmiş, evde anneannesiyle teyzesi kalmıştı. Usuldü, her gün evde biri kalır, hem anneannesinin hizmetlerini görür, hem de tarladan gelecek olanların akşam yemeklerini hazırlardı. Teyzesi mutfakta bir yanda hazırlık yapıyor, bir yandan da zor zahmet çeken radyodan haberleri dinliyordu. Bugün Suriye'de okula ve hastanelere atılan bombalar onlarca can aldı. Yetkililer yaptıkları açıklamalarda, sınırımıza gelen sığınmacılar için Türkiye kapılarını bir kez daha ardına kadar açtı. Durmuş Ali teyzesinin gözyaşlarına şahit olmuştu. Aslında bu tür anlara pek yabancı değildi. Evde annesi de ne zaman bu haberleri dinlese böyle olurdu. Babasının da bu konuya duyarlılığı bir başkaydı. Annesi ve sohbet arkadaşları bir çalışma başlatmış, sohbete gelen her hanıma bir Suriyeli kardeş aile pay etmişlerdi. Babası da imkansızlıklar içinden imkan çıkarır, her hafta o aileye karınca kararınca bir şeyler hazırlar, bizzat ziyaret eder, emanetleri teslim eder ve bir müddet dilinin döndüğünce sohbet ederdi. Durmuş Ali'yi de yanında götürmeyi ihmal etmezdi. Suriyeli muhacirlerin durumu Durmuş Ali'nin gönlünde öyle bir yer etmişti ki her yemeğinde onları düşünür, iki dilim yiyecekse birini onlara ayırır hale gelmişti. O gün teyzesini öyle görünce dayanamadı ve gidip boynuna sarıldı. Bu sessizce sarılış aslında duygu yüklü nice anlamlar taşıyordu. Lakin o duyguları ifade edecek bir lisan henüz yoktu. Teyze, ben evdeyken onlar için yediklerimden, oyuncaklarımdan ayırıp götürüyordum ama şimdi kendi evimizde olmadığımız için bir şey yapamıyorum. Bu da beni çok üzüyor. Onlara yardım etmek için bir şeyler yapmak ister misin? Evet, hem de çok. Başak yapmak diye bir şey duydun mu? Evet, ama ne olduğunu tam bilmiyorum. Annemin ablama ben çeyizimi yaptığım başaklarla hazırlamıştım dediğini hatırlıyorum ama... Şimdi dayınlar, teyzenler, abilerin tarlada hep beraber fındık topluyorlar ya. Evet, işte hep birlikte bahçedeki fındığı topladıktan sonra tarlada onların ardınca otların arasında, ocak diplerinde, yaprakların yoğun olduğu dallarda tek tük fındıklar kalır. İşte o fındıkları müsait zamanlarda toplama işine başak yapma denir. Tarla sahiplerinin dönüp de onlarla ilgilenecek zamanı olmaz veya gerek görmezse o fındıklar bahçelerde çürüyüp gider. Biz de onları öyle çürütmeyip toplardık. Gençliğimizde vaktimiz müsait olduğu için tarla sahiplerinden izin alır, o tarlaların başaklarını yapardık. Koca tarlayı didik didik eder, bazen günde iki çuval başak toplardık. Eğer iki çuval başak topladıysak bizden iyisi yoktu. Başağı kim yaparsa başak onun olurdu. Anne ve babalar da teşvik olsun diye o fındıkları ayrı hesap ederlerdi. Biz de okul zamanlarımızdaki ihtiyaçlarımız için veya çeyiz hazırlığımız için o fındıklar karşılığında gelen parayı kullanırdık. İstersen sen de bugün Hasan abinin peşine takıl. Onların geçtiği yerlerin biraz arkasından gidersin. Hem tarlada yalnız kalmazsın hem de o tarlanın başağı senin olur. Gerçekten yapabilir miyim teyze? Evet aslanım, elbette. Peki ben hemen gitsem olur mu? Olur da tarlaya kadar gidebilecek misin? Korkmaz mısın? Korkmam. Hasan abimle gitmiştik, biliyorum o tarlayı. Nasıl toplayacağım tarif eder misin? Gel bakalım. Teyzesi orta boylu bir çuvalı yarısına kadar katlayıp Durmuş Ali'nin beline bağladı. Şimdi de eline bir çubuk alacaksın. O çubukla ocak diplerini, ot yığınlarını karıştırarak oralarda kalan fındıkları toplayacaksın. Belindeki çuval dolunca Hasan abin onları senin için ayrı bir çuvalda biriktirir. Her gün akşam gelince de onları beraber ayıklar, başka bir yerde muhafaza ederiz. Fındıkların satılacağı zaman da senin başağın ayrı hesap edilir. Sen de kazandığın parayla istediğin yardımı yapabilirsin. Tamam, anlaştık o zaman. Hadi bakalım, bereketli olsun o vakit. Durmuş Ali'nin heyecanına diyecek yoktu. Merhametlilerin en merhametlisi olan Yüce Allah, şu küçücük çocuğun gönlüne bu hassasiyeti ne güzel nakşetmişti. Bazılarına ise merhamet bir başka yakışıyordu. Durmuş Ali artık her sabah, sabah namazından sonra tarlaya gideceklerin en başında hazır oluyor, akşama kadar mola ve yemek saatlerine harfiyen uyarak başak topluyordu. Gün sonunda da daha traktördeyken ablasının kucağında uyuyakalıyordu. Ama kimse ondan en ufak bir şikayet duymamıştı. Ablası bir gün mola saatine biraz geç kaldığını fark edince merak edip yanına gitmişti. Onu bir ocağın dibinde ağlar vaziyette görünce hemen sebebini sordu. Şu ocakların üst tarafını hep ısırgan otları kaplamış. Dipleri de fındık dolu. Ben de onları toplayacağım derken ısırgan otları her tarafımı yaktı. Ablası Durmuş Ali'nin ellerine ve ayaklarına bakınca her tarafının kızarıp kabardığını gördü. Dayanamadı. Kardeşim, buna mecbur değilsin. Hem sen topladığın iki avuç fındıkla kaç kişiye derman olabileceksin? Öyle deme abla. Ben hesap ettim. Eğer her gün düzenli toplarsam bizim kardeş aile gibi bir ailenin 3 aylık kuru erzakını alabiliyorum. Bir de onca kardeşimizin bombardımanlarda kopmuş kolları ve bacaklarının görüntüleri gözümün önüne geliyor da elhamdülillah benimkiler sağlam, biraz yandı o kadar. Peki ya sonra? Sonrası Allah bilir. Elbet sahipsiz bırakmazlar. Ablası onun bu küçücük yüreğindeki tevekkülü ve diğer gamlığı görünce gözyaşlarını tutamadı. Aynen öyle. Senin gibi gönlü zenginler oldukça bir sahiplenen olur elbet. Fındıklar harmanlanmış, çuvallara konmuştu. Büyük dayısının başkanlığında herkesin fındığı pay ediliyordu. Tutulmuş notlar açılıyor, kim kime ne kadar yardım etmiş hesap ediliyordu. Eğer borçlu çıkan olursa fındık üzerinden değer biçiliyor, üzerlerine isimler yazılarak çuvalı ayrı konuyordu. Durmuş Ali heyecandan çatlayacaktı. Harmanın etrafında bir o yana bir bu yana koşturup duruyordu. En son dayanamayıp usulca Hasan abinin yanına gitti. ''Abi, benim hissemin hiç adı geçmedi.'' ''Dayımız senin hisseni ayrı olarak en son hesap edecek.'' ''Öyle mi? Şey, ben çok merak ediyorum da şimdi ne kadar olduğunu görebilir miyim acaba?'' ''Şimdi değil, dayım ne zaman derse.'' Durmuş Ali akşamı zor etmişti. Nihayet sıra kendisine gelmişti. O da ne? Üzerinde Durmuş Ali yazan çuvallar deponun belki dörtte biri kadardı. Durmuş Ali çok şaşırmıştı. ''Abi, bu fındıklar bana mı ait?'' ''Evet aslanım. Ama ben bu kadar fındık toplamadım ki.'' ''Senin bu seneki çaban dayımın ve kardeşlerimin dikkatinden kaçmadı. Dayımın da yönlendirmesiyle herkes kendi öşüründen bir pay senin hissene ekledi. O da Cenab-ı Hakk'ın bereketiyle en büyük hissemizi bile geçti. Allah'ın izniyle toplanan fındıklarla değil bir aileyi 3 ay, belki 10 aileyi 1 yıl doyurabilirsin.'' Durmuş Ali'nin heyecan gözyaşları orada bulunan herkesi bir başka duygulandırmıştı. Teyzesine sarılış anıysa kelimelerle tarif edilir gibi değildi. Okul başlangıcında arkadaşlarına anlatacak piknik, gezi, deniz gibi hatıraları olmayacaktı belki. Ama o çaresiz din kardeşlerinin yaralarına bir nebze olsun merhem olmak onun için değme tatillere taş çıkarırdı. Hayırda yarışmanın ne demek olduğunu belki tam manasıyla bilmiyordu bile. Ama vesile olduğu hayır yarışı dayısını da bir başka etkilemişti. ''Durmuş Ali, gel bakalım evlat.'' ''Buyur dayı.'' ''Aferin sana evlat. Herkesin kendince öşürünü verecek başka planları vardı belki. Lakin senin o gayretin buradaki herkesi mest etti. Armut dibine düşer derler ya. Aynen öyle. Çoğumuzun çocuğu bilgisayardan, oyun eğlenceden kafasını kaldırıp tarlaya gelmekten burun kıvırırken sen hepimizden önce geldin. Baban da öyledir. Belki yarım ton fındığımız çıkmaz ama onun hayır için ayırdığı miktar hepimizinkini geçerdi. Allah ondan da senden de razı olsun. Sülalemizin bu seneki zekatı için hepimiz seni vekil tayin ettik. Şimdi sen babanla birlikte nereye yardım yapmak istiyorsan hepimiz size tabi olacağız. Gerçekten mi dayı? Evet aslan parçası. O gün oradaki herkes Durmuş Ali'yi gayretlendirmekle bugün ve yıllar sonrası için ne büyük bir hayra vesile olduklarının huzurunu iliklerine kadar hissetmişti. Ne mutlu hayırda yarışın tadına varabilenlere. Ne mutlu merhameti diri tutabilen o hassas kalplere. Fatih Karca'nın kaleme aldığı Başak adlı hikayeyi paylaştık ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyoruz programımıza. Ahmet Zilan kaleme almış, Tahsil neler kazandırmalı diye soruyor yazısının başlığında. Günümüzde tahsil yaygınlaştı. Artık hemen herkes yüksek tahsil yapabiliyor. Eskiden böyle değildi. Tahsilini devam ettirmek herkese nasip olmuyordu. Fakat bu imkana sahip olamadığı halde yüksek tahsil değil, hiç tahsil yapmamasına rağmen hayat okulundan aldığı tecrübelerle çok iyi idarecilik yapan, ticari yahut siyasi sahada çok başarılı işler ortaya koyanlar da çoktur. Geçen ay bahsettiğimiz Sabri Özsoylu bunlara bir misaldi. Hiç okula gitmemişti. Fakat Gaziantep'te 15 sene Ayakkabıcılar Derneği'nin başkanlığını yaptı. Gayet de güzel yaptı. Ondan bir hatıra. Ayakkabıcılar Derneği başkanlığını yaparken bir gün yanına gitmiştim. Bir kadın geldi. "Ayakkabıcıların dernek başkanı senmişsin," dedi. Başkan, "Evet," dedi. "Filan yerde bir adam var. Ondan bir ayakkabı aldım. 2 hafta bile geçmeden topukları hemen kötü bir hale dönüştü. Geri götürdüm. Özür dileyip tamir edeceği yerde, "Eskitmişsin, bana getiriyorsun. Eskiciye götür," dedi. Tartıştık. "Gider seni başkana şikayet ederim," dedim. "İstersen reisi cumhura git," dedi. Beni azarladı. "Ben de aldım, sana getirdim," dedi. Başkan, "Vay terbiyesiz adam. Senin gibi bir hanımefendiyi üzmüş. Sen ayakkabıyı bırak git. Ben ona hem haddini bildiririm hem de ayakkabıyı tamir ettiririm. Sen yarın gel al," dedi. Kadın problemine çözüm bulmanın rahatlığıyla sevindi, ayakkabıyı bıraktı gitti. O gittikten sonra Sabri Bey, Muzaffer diye bir ustası vardı. Ona dedi ki, "Şunu tamir et de kadın yarın gelince alsın." Ben şaşırdım, dedim ki, "Hani aldığı adama yaptıracaktın sen?" Ben onu kadının gönlünü almak için söyledim. Şimdi gitsem adam cahil, terbiyesiz laflar edecek. Önemli olan müşterinin memnun olması, onun probleminin çözülmesi. Kadına yaptırdık deriz, dedim. Hem müşteriyi koruyor, hem esnafı koruyor, hem de adamla tartışmaya girmeyerek kendini koruyor. Yeri geldiğinde dernek başkanlığı vazifesiyle mutlaka o ustaya müşterisiyle nasıl konuşması gerektiğini öğretmesi, söylemesi gerek. Fakat bu mesele üzerinden çekişmeye girmenin netice getirmeyeceğini bildiği için erteliyor. Bu adam hiç okumamış bir adamdı. Bu idarecilik ayarlarını hiçbir okulda öğrenmedi. Hayattan öğrendi, fıtratında, istidadında vardı, ahlakında vardı. Onu yüzüne karşı bazen böyle takdir ederlerdi. "Hiç okula gitmemişsin, böyle başkanlık yapıyorsun. Ya okula gitseydin ne olurdu acaba?" Bunu artık herkesin ulaştığı eğitimi, herkesin bitirdiği tahsili gözümüzde çok büyütmeyelim diye söylüyorum. Her şeyi okuldan, kitaplardan, öğretmenlerden beklemeyelim. Hatta çoğu kez okullarda gerçek hayatta karşılaştığımız şeyler anlatılmıyor bile. Okullarda mesela ticari bilgi, ustalık kazandırılıyor fakat bir müşteriyle nasıl konuşulması gerektiği yolundaki adab-ı muaşeret öğretilmiyor, öğretilemiyor. Din kültürü, ahlak bilgisi, diğer bilgi dersleri var. Kitaplardan bilgiler elde ediliyor, okunuyor, ezberleniyor. Fakat helal haram hassasiyeti, müşterinin helal etmediği bir kazancın hesabının sorulacağı hususu kalplere, vicdanlara tam olarak sindirilemiyor. Belki de bunların yeri sadece okul değil. Hayat okulunda da öğrenmek gerekiyor bu davranış güzelliklerini, adab-ı muaşereti, güzel ahlakı, sabrı, fedakarlığı, herkesin bilmesi gerekiyor. Bugün tahsil yıllarca sürdüğü için bu meziyetleri öğrenmek için çok geç kalınmış oluyor. Onun için herkesin bu güzel ahlakı, hitabeti, fedakarlığı en yakınından, babasından, annesinden, öğretmeninden, onların davranış güzelliğinden örnek alarak öğrenmesi gerekir. Atalarımız kız anasından öğrenir biçki biçmeyi, oğlan babasından beller sofra açmayı demişlerdir. Bugün Türkçemizde pabucu dama atılmak diye bir deyim var. Bu deyim Sabri Bey'in dernek başkanlığının atası olan Ahilik Teşkilatı'ndan gelirmiş. Ahilik tarihi meslek teşkilatları. Her mesleğin, zenaatin bir piri olur. O kişi bulunduğu çevredeki meslektaşlarının hem temsilcisi hem hocasıdır. Yeni bir çırak mesleğe gireceğinde ona bir merasim düzenlenir. Dualarla mesleğinin manevi mesuliyeti, kul hakkı gibi hususlar ona aşılanır. Herkes ahi pirinin sözüne itaat eder. Bizim hikayedeki gibi şikayeti olanlar da o mesleğin pirine gidip arz ederler. Ahi piri şikayeti tahkik eder, ikaz eder, bir zarar varsa tazminini sağlar. Eğer gerekli ihtarlara rağmen müşterisini inciten, hakkına giren, kalitesiz, bozuk ürün üretip piyasaya süren olursa o kişinin pabucu pirinin emriyle dama atılırmış. Bu bir nevi meslekten men cezasıymış. O söz bugün unutulmak, itibardan düşmek manasında deyim olmuş. Bugün bunlar yerine tüketici dernekleri, tüketici mahkemeleri, Sanayi Bakanlığı'na bağlı ilgili merciler var. Fakat işin manevi tarafı eskiden bir başkaymış. Meslek pirlerine sevgi ve saygıyla bağlı ustalar daha bir hassasiyet gösterirlermiş. Demek ki okulda da meslek odaları ve derneklerinde de bu sevgi saygı ortamını oluşturmak şart. Her meslekte karşılıklı muhabbet ve hürmeti tesis etmek lazım. Gaziantep'te son gittiğim üniversite eğitim hastanesinde bir müddet yatmamız icap etti. Çok yakın arkadaşlarımdan merhum Hayri Özkaya vardır. Asker Hayri, Allah rahmet eylesin. Kardeşim gibi çok sevdiğim, tuz ekmeğimiz olan bu fedakar, cömert ve kıymetli arkadaşımın oğlu Profesör Doktor Mesut Özkaya da bu hastanede öğretim üyesi. Bize amca diyerek çok nazik davrandı, hürmette bulundu. Kendisine teşekkür ederim. Kendisi tıp doktoru ve fakültede hoca olmuş. Yanında da tıp talebeleriyle odama geldiler. Onlara yanında şeker hastalığıyla ilgili ders verdi. Şeker düşerse ne yapılır, yüksekse neler yapılır? Benzeri sualler sorarak 15-20 dakika nazik bir üslup, sevecen, yumuşak bir lisanla iyi bir ders verdi. Tebessüm ettim, duygulandım, çok beğendim, teşekkür ettim. Hocam birkaç kelime söyleyebilir miyim diye izin aldım. Her zaman söylerim. Hangi bölüm olursa olsun, tıp yahut başka bir bölüm, talebe hocasını sevmeli. Talebe hocasını sevmeli ama hoca da kendisini sevdirmeli. Karşılıklı sevgi saygı olan yerde çok verimli, çok istifadeli bir ders olur derim. Bu ortamda gördüm ki hoca talebelerini, talebeler de hocasını seviyor. Muhabbetleri yüzlerinden okunuyor. Öğrenciler hocalarını severlerse onun her söylediğini can kulağıyla dinlerler. O zaman da çok faydalı olur. İşin içine daima sevgi girmeli. Bunları dersinizde sevgi eksik manasına söylemedim. Maşallah talebelerin seni seviyor, alakayla dinliyorlar. Tebrik ederim, bunu ifade etmek istedim dedim. Sonra hocaları talebelerin birine bir sual sordu. Çocuk heyecandan cevabı hatırlayıp toparlayamadı. Düzgün cevap veremedi. Heyecanlandım dedi. Ben de dönüp çocuğa dedim ki, heyecanlanma. Delikanlı, heyecanlanınca ne yapmak lazım dedi. Siz onu pekala çok iyi bilirsiniz de unutuyorsunuz dedim. Nedir dedi. Siz iğne vururken ne diyorsunuz? Hemşireler, doktorlar iğne vuracakları hastaya her zaman derin bir nefes al diyorlar. Derin, çok derin, ağzını kapatıp burnundan nefes alacaksın, içinde tutacaksın. İşte iğne vurmayı kolaylaştıran bu tedbir, heyecanı yenmekte de insana faydalı olabilir. Çünkü beyne bolca oksijen gider. Beyne bol oksijen gidince de heyecanlanmazsın ve bildiklerin de kafandan uçup gitmez. Heyecandan kalp atışlarının aşırı hızlanıp telaşa sebep olmasına da derin bir nefes bir nebze mani olur. Hastanede yattığımız yerden ziyaretçilerimizle böyle bir sohbetimiz oldu. Heyecan aslında her şeyde lazım. Heyecansız olmaz. Büyüklerimiz din heyecandır, heyecanla yaşanır diyorlar. Yani hiçbir işte heyecanı kaybetmemek lazım. Amatör ruhu kaybetmeden profesyonelleşmek lazım. Fakat bir de telaş şeklindeki heyecan var ki o insanın elini ayağına dolaştırır. Kalbini küt küt attırmaya başlar. Söyleyeceğini unutturur, başını döndürür, yüzünü kızartır. Bu mahcubiyeti yaşamamak için birçokları böyle durumlardan kaçarlar. Yani toplum içinde konuşmaktan uzak dururlar. Doğru bildiklerini söylemekten kaçınırlar. Yeri geldiğinde ürettikleri bir şeyi pazarlamaktan, anlatmaktan da uzak dururlar. Bu da silik, sönük ve korkak bir insan tipi oluşturur. Heyecanı aşılamalı ama telaş şeklindeki heyecanı yenmenin de yollarını öğretmeli. Sosyalleştirmeli ve medeni cesaret kazandırmalı. Cesaret ve edep iç içe. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Korkak tacir mahrum, cesur tacir merzuktur. Yani rızıklandırılmıştır. Yani müteşebbis olan, risk alabilen, mamulünü, mahsulünü, sanatını, bilgisini herkese göğsünü gere gere anlatabilen, arz edebilen kişi iyi ve bol kazanır. Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda cihad eden, Allah'ı seven ve Allah'ın da sevdiği müminlerin şu vasfı zikrediliyor. Onlar ayıplarının ayıplanmasından korkmazlar. Maide 54. Kıyıda köşede kalan, cesaretsiz, korkak, endişeli kişi ise kazanamaz, mahrum kalır. Peygamber Efendimiz de bir rehber, bir muallimdi. O eline mektubu alır, bunu Kisra'ya, Bizans imparatoruna yahut filan yerin hükümdarına, valisine kim götürür diye ashabına sorardı. Bu sualle teşvik ederdi. Onlar da ben ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, ben götürürüm ya Resulallah diye emrine koşarlardı. Birbirleriyle yarışırlardı. Bu büyük cesaret isteyen bir iştir. Hem bir hükümdarın karşısında peygamberi temsil edebilecek kadar medeni cesaret ve hazır olma hali. Hem de cellatlara gönderilmeyi göze alacak bir gözü peklik. Peygamberimiz talebelerini işte böyle yetiştiriyordu. Sözün özü, tahsil hayata dokunmalı, hayatta işe yarayacak şeyleri, özellikleri ve vasıfları bilhassa kazandırmalı. Tahsile aylar, yıllar sarf ediliyor. Fakat mezun olan kişi yine birçok eksiğini yolda toparlamak zorunda kalıyor. Her işin bir maddi, bir de manevi tarafı var. Bir zahiri, bir de batını var. Bilgi, ustalık, beceri, diploma, bunlar zahir. Öbür tarafta edep, adap, ahlak, sevgi, saygı, güzel geçinme taraflarını da talebelere kazandırmalı. Eskiden herkes okuyamazdı. Okuyamayanlar çırak olur, tarlaya, işe güce koyulur, hayat okulunda gerekli hasletleri, donanımları kazanırdı. Şimdi yıllar süren tahsil hayatı sebebiyle bu imkan da yok. O zaman tahsil mekanı olan okullar bu özellikleri kazandırmayı da üstlenmek mecburiyetinde. Okullar sevgi ve saygı harmanı olmalı. Büyüğe hürmet, küçüğe merhamet okullarda kazandırılmalı. Okullar görgü kurallarının, adab ve terbiyenin mekanı olmalı. Okullar sadece yabancı dilin değil, güzel hitapların, tatlı dilin, gönül almanın da öğretildiği yerler olmalı. Okullar güzel ahlakı kazandırmalı, erdemler eğitimi ve faziletlerin aşılanması başarılmalı. Bugün ülkemizde eğitim dünyası bundan maalesef çok uzakta. İnşallah bu sahada çok gayretler olur. Bütün okullarımızda seçmeli peygamberimizin hayatı dersi okutuluyor artık. Elhamdülillah. Kur'an dersi de var seçmeli olarak. Halkımız iştiyakla bu dersleri seçiyor. İnşallah bu dersleri veren hocalar da dersin muhtevasıyla hemhal olarak öğrencilere Kur'an ahlakını, peygamber ahlakını verebilirler. Okullarda yüz binlerce gencimiz var. Okullar nesilleri güzelce yetiştirmeye başladığında işte o zaman ülkemiz ve milletimiz hak ettiği noktaya gelecektir. Rabbim ikram buyursun. Rabbim yolunda en güzel şekilde hizmet edebilecek şekilde yetişmeyi ve evlatlarımızı, torunlarımızı, talebelerimizi yetiştirmeyi nasip etsin. Güzel ahlak nasip etsin. Hakkı ifade edecek cesaret, batıldan koruyacak edep lütfetsin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Ahmet Sila'nın kaleme aldığı Tahsil Neler Kazandırmalı başlıklı yazısını paylaştık son olarak. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2016 sayısından yazılar paylaştık sizinle ve böylelikle bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş oluyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz, hoşça kalın.